Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz Sami Türkan ve kıymetli konuğumuz Hüseyin Kayapınar var stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Yine bu programda her programda olduğu gibi sizlerin sormuş olduğu ve bizlerin derlemiş olduğu soruları hocamıza ileteceğiz ve onların cevaplarını sizlerle buluşturmuş olacağız diyelim efendim. Yine WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayalım programımıza. 0537 734 48 48 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Bizler de hocamıza sorar, cevaplarını sizlerle buluşturmuş oluruz diyelim. Ve hocam malum bugün Kadir Gecesi.
Evet.
Ramazan'ın gitmesine üzülürken aynı zamanda Kadir'le de seviniyoruz. Bu geceyi nasıl ihya etmeliyiz? Bu gecenin önemi nedir? Biraz bunlarla başlayalım isterseniz.
Evet, hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bu Kadir Gecesi ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. O sureyi bir hatırlayalım. Sonra onun üzerine kısaca konuşuruz. Ne diyor Cenab-ı Hak? Estağfirullah. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Leyletul Kadir hayrun min elfi şehir. O Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Tenezzelul melâiketu ve ruhu fîhâ bi'idni rabbihim. O gece ruh ve ruhtan mesela Cebrail'dir. Hı hı. Ve melekler Rablerinin izine inerler. Selamun hiye hattâ metla'il fecr. Ve fecir doğuncaya kadar esenlik vardır. Yani aşağı yukarı mana bu. Şimdi burada inna enzelnahu, onu indirdik. Ondan maksat nedir? Bütün İslam ulemasının ittifakıyla Kur'an-ı Kerim'dir. Yani Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi'nde inmeye başlamış. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in inişiyle ilgili olarak iki ayrı ayet var. Bir Hamim ile başlayan inna enzelnahu fi leyletin mübareke diye devam eden ayet-i kerimede biz onu mübarek bir gecede indirdik. Bir de Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde indirildiğini bildiren bu surenin ilk ayeti var. Bunu İslam alimleri şöyle açıklarlar. Bazıları derler ki o öncekinden, yani mübarek geceden maksat Berat Gecesi olduğunu söyleyenler var, ama çoğunluk İslam alimleri her ikisinin de Kur'an-ı Kerim'in indirilmesiyle ilgili olduğunu, o mübarek gece ifadesindeki inna enzelnahu fi leyletin mübarekedeki o mübarek geceden maksat levh-i mahfuzdan dünya semasına topluca indirildiği. Ama inna enzelnahu fi leyletil kadir, kaderci gecesinde onu indirdikten maksat da Cebrail aleyhisselam tarafından peygamberimize o ikra emriyle verilmeye başladığı gündür. Yani şimdi Kadir Gecesi'nin fazileti deyince önce Kur'an-ı Kerim bu gecede inmeye başlamış ki bu tüm dünyayı asırlar boyu etkileyecek fevkalade önemli bir değişimin, önemli bir gelişimin başlangıcıdır. Yani bugün yeryüzünde 2 milyara yakın Müslüman var. Tabii Resulullah'tan bugüne milyarlarcası yaşamış. Kıyamete kadar o kadar, ne kadar yaşayacak biz bilmiyoruz. Bütün bu insanların bu inat sistemi, ibadet sistemini bildiren o mesaj bugün de başlamış. O yüzden fevkalade önemli. Ve bu mesaj sayesinde dünya aydınlanmış. Hatta Mehmet Akif'in peygamberimizle ilgili olan şiirinde, o bir gece şiirinde tüm beşeriyet sana şeydir diyor. Yani sana muhtaçtır anlamında bir şey. Bak aklıma gelmedi o kelime. Şimdi bir de Leyletul Kadri hayrun min elfi şehir var devamında. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Peki bu bin aydan nesi hayırlıdır? Yani bu gecede yapılan ibadet bin gecede yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Bunu da şöyle izah eder İslam alimleri. Eski ümmetlerden birisinde bir yiğit kişi bin ay Allah yolunda cihad etmiş ve Allah'a kulluk etmiş, ibadet etmiş. Resulullah bunu anlattığı zaman Müslümanlar biraz durumlarına üzülmüşler. Yani tabir caizse o kişiye kıpta etmişler. Yani imrenmişler. Ve Müslümanları teselli olarak da bu ayet-i kerime inmiş. Yani siz bu geceyi ihya ederseniz, bu 1000 ayı ihya etmiş gibi veya daha fazlasıyla sevap kazanırsınız. O gece Cebrail aleyhisselam, ki ruh dediği ayette o, ve melekler iner ve seher vaktine kadar sulh, sükunet vardır o gecede. Şimdi demek ki bu Kadir Gecesi'nin önemi biraz bundan kaynaklanıyor. Tabii Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu konusunda net bir ayet, net bir hadis yok. Ama Peygamber Efendimiz'in Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde arayın. Veya Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 günündeki tek gecelerde arayın şeklinde rivayetler var Efendimiz'den. Bir de Peygamber Efendimiz'in yaptığı ibadetlerden kaynaklı olarak İslam alimleri tarafından bir gece tahmini yapılıyor. O da şu: çok yağmur yağıyor bir gecede. Hı hı. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da o yağmurlu gecede, şimdiki gibi değil tabii o zaman mescidin üzeri, çalılarla kaplı, hurma şeyleriyle yağmur yere de iniyor. Ve Resulullah Efendimiz secde ederken, yerde halı zili de yok, kilim de yok, böyle yüzü çamur olmuş. Yani böyle bir, o gecenin Kadir Gecesi olduğu tahmin ediliyor. Şimdi bu geceyi ihya etmek, ayet-i kerime zaten söylüyor. 1000 geceden daha hayırlı diyor. 1000 aydan daha hayırlı. İçerisinde Kadir Gecesi olmayan, tabii o şekilde bir kayıt koymak gerekiyor. Bu geceyi ihya etmek. Niye? Bir, işte dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim bu gecede indiği için. İkincisi, 1000 aydan daha hayırlı olduğu için ibadette geçirmek öteden beri Müslümanlar tarafından kabul edilmiş, uygulanmış. Ama ağırlıklı olarak, yani her ne kadar Peygamber Efendimiz'den net filan gecedir şeklinde bir ifade yoksa da, genelde İslam uleması Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın 27. gecesi olduğu konusunda aşağı yukarı ittifak halindeler, görüş birliği içindeler. Yani Kadir Gecesi'nin değeri buradan kaynaklanıyor. Müslümanlar için büyük bir nimettir. Tevbelerinin, dualarının, ibadetlerinin kabule en layık olduğu gecelerdendir. Ve Ramazan ayının tabiri caizse kaşıdır. Evet.
Eyvallah hocam. Hocam peki bu geceyle ilgili özel bir namaz var mıdır?
Şimdi aslında bu mübarek geceler bizim Müslümanların şey yaptığımız, değer verdiğimiz mübarek gecelerin hiçbirisiyle ilgili kesin olarak bilinen, bildirilen bir namaz yok. Yani ne Kadir Gecesi namazı, ne Berat Gecesi namazı. Yani evet, bazı kitaplarda şöyle namaz kılınır, böyle namaz vardır şeklinde şeyler var, bilgiler var, ama bunların hiçbirisi Peygamber Efendimiz'in bilinen meşhur sünnetine dayanmıyor veya ashabın verdiği bir habere dayanmıyor. Ama İslam alimleri, bilmiyorum hangi gerekçelerle bunu nereden çıkardılarsa, bazı namazlardan bahsedilir. Kadir Gecesi ile ilgili de çok farklı namazlar olduğuna rastlanabilir sağda solda. Hı hı. Mesela 1000 rekat namaz kılınır diyenler var, ama daha çok 4 rekat bir namaz kılınır diyorlar. Bunlardan ilk 1. rekatta 3 defa Kadir suresi, 2. rekatta 3 defa İhlas suresi, İlkten sonra oturmak kaydıyla, 3. rekatta yine 3 defa Fatiha'dan sonra tabii Kadir suresi ve 4. rekatta da yine Fatiha'dan sonra 3 defa İhlas suresi okunarak namaz kılınır, Kadir Gecesi namazı diye bir bazı yerlerde böyle bilgiye rastlanır. Ama demin söylediğim gibi bunların kaynağı sabit değildir. Burada Müslüman gönlünün içinden geldiği şekilde ibadet eder. İbadetlerimizin ne olduğu bellidir. Nedir Müslümanın yaptığı ibadetler? Bedeni ibadetler vardır, mali ibadetler vardır. Bedeni ibadetler namaz kılmaktır, Kur'an-ı Kerim okumaktır, dua etmektir, tövbe istiğfar etmektir, zikir yapmaktır. Bunları yapar, kaza namazı kılar, nafile namaz kılar. Efendim, Kur'an-ı Kerim okur, dua eder. Bedeni ibadet de imkanın nispetinde hayır hasenatta bulunur. Bu şekilde hem bu günleri hem bu geceleri ihya etmiş olur. Allah bu geceler hürmetine diyelim, bu geceleri vesile kılarak Müslümanları sıkıntılardan giderir inşallah. Bol bol dua edelim, bol bol.
Amin inşallah hocam. Hocam, kamu yararı için yapılan harcamalar zekat olarak sayılabilir.
Şimdi kamu yararına kim harcama yapar? Genelde devlet yapar. Hı hı. Yol yapar, hastane yapar, okul yapar. Ha, bir defa devletin yaptığı bu harcamalar zekat olmaz. Devlet kendisi zekat vermez. Ama devlet eskiden zekata aracılık yapardı. Hı. Yani devletin görevlileri zekatı toplar. Ve onu Kur'an-ı Kerim'de sayılan 8 sınıf var. Fakirler, miskinler diye başlayan. Hı hı. Onlara dağıtır idi. Ama zamanımızda, ne kadar zamandan beri bilmiyorum, devlet böyle bir iş yapmıyor. Yani zekata karışmıyor. Dolayısıyla devletin yaptığı, kamu yararına yaptığı harcamalar zekat olmaz. Peki vatandaş kendisi kamu yararına bir harcama yaparsa, o da mümkün. Ne yapar? Cami yapar. Bu kamu yararına yapılmış bir harcamadır. Veya diyelim ki okul yapar. Kamu yararına yapılmış bir harcamadır. Hastane yapar. Vakıf olarak. Bunlara sarf edilen para zekat olarak değerlendirilemez. Zekat yerine geçmez. Çünkü zekatın geçerli olması için fakire temlik edilmesi lazım. Yani fakir olan, zekat almaya müstahak olan kişinin mülkiyetine geçirilmesi lazım. Halbuki burada böyle bir şey yok. Yani bu filan fakirin mülküdür demiyor o şeye. Yani oraya yapılmış okul, herkes oradan istifade ediyor. Yapılmış cami, herkes oraya gidip ibadetini yapıyor. Oralara yapılan harcamalar zekat sayılmaz.
Eyvallah. Geçimini maaş veya ücretle sağlayanlara zekat verebilir miyiz hocam?
Şimdi zekat fakire verilir. Hı hı. Fakirin hangi sınıftan olduğu önemli değildir. Adam memur da olabilir, işçi de olabilir, esnaf da olabilir, çiftçi de olabilir, öğrenci de olabilir. Yani burada önemli olan nedir kriterimiz? Bu insan fakir mi değil mi? Peki fakirliğin ölçüsü nedir? O havaici asliye dediğimiz zorunlu ihtiyaçlarının üzerinde nisap miktarı malı var ise bir kimse, o fakir olmaktan çıkar. Havaici asliye, ki bunu zaman zaman burada konuşuyoruz. Bizim eski kaynaklarımızda havaici asliye, yani asli ihtiyaçlar deyince kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, aile efradının bir yıllık yiyeceği, giyeceği ve barınağı idi. Ve bir de bineği. Ama zamanımızda masraflar arttı. Kalem çoğaldı. Sağlık harcamaları önemli bir yer tutuyor. Eğitim harcamaları önemli bir yer tutuyor. Isınma harcamaları, sonra ev işi eşya, ev içi eşyalar, bunlar önemli bir yer tutuyor. Bütün bunlar asli ihtiyaca girer. Bunlar var adamın elinde. Bunlar çıktıktan sonra herhangi bir malı, bu mal ister taşınır olsun ister taşınmaz, 80.18 gram, yani bugünkü rayişte aşağı yukarı 165 bin lira değerinden veya daha fazla malı varsa ona zekat verilmez. Değilse verilir. Bu ister memur olsun, ister işçi olsun fark etmez. İster esnaf olsun. Yani önemli olan burada kişinin gelir kaynağı değil. Hatta bazen öyle olur ki gelirin miktarı da değil. Mesela diyelim ki iki kişilik bir aile vardır. Onların yıllık harcamaları 50 bin liradır. Adamın 200 bin lirası vardır. Ha, ona deriz ki bu zekat alamazsın sen. Örnek. Ama öbür taraftan bir aile vardır, 10 nüfusludur. 300 bin lira geliri vardır. 200 bin lira geliri vardır. Ama o 10 nüfusa o gelir anca yeter. Buna zekat verebilirsin, o zengin değil. Yani gelirin miktarı önemli değil. Kişinin birikimi, varlığı, maddi varlığı, bu önemlidir. Dolayısıyla işçi de olsa, memur da olsa, esnaf da olsa, eğer demek ki söylediğimiz o zenginlik ölçülerinin üzerine çıkmıyor ise varlıkları, onlara zekat verilebilir.
Eyvallah hocam. Hocam, Ramazan ayında belediye, dernek aşevleri veya vakıflarca hazırlanan aşevlerine yemek vermekle zekat veya fitre ödenebilir mi?
Şimdi bir defa şunu ayıralım. Zekatla fitreyi ayırmak lazım. Niye? Çünkü fitrenin, bir günlük fitrenin bir kişiye tam olarak verilmesi lazım. Mesela diyelim ki bu sene ilan edilen fitre asgari 130 lira. Ha, 130 az bana göre. Ama o şekilde ilan edildi. Onu kabul edelim. En az. Dolayısıyla sen fitre vermiş olmak için bir fakire bir gün bir fakire 130 lirayı vermen lazım. İki fakire 65 lira versen bu fitre yerine geçmez. Bunu unutmamak lazım. Bu bir. Zekat ise böyle değil. Mesela ben 1000 lira zekat vereceksem 10 kişiye 150 lira verebilirim. 2 kişiye 500 lira verebilirim. 20 kişiye 50 lira verebilirim. Bu olabilir. Şimdi bunu ayırdık şey yaptıktan sonra belediyenin aşevleri veya efendim eskiden çadırlar vardı, iftar çadırları. O galiba bu pandemiden sonra pek görülmedi zannediyorum. Yoksa benim çok fazla dışarıya çıkmıyoruz Ramazan da ondan mı? Bir defa o iftar çadırlarında verilen yemekler şey yerine geçmez. Zekat yerine geçmez. Hı. Fitre zaten olmazdı. Ama aşevlerinden evlere yemek veriyorsa o zaman zekata niyet edilebilir. Yani tabii o belediye kendi varlığıyla değil bunu. Vatandaşın verdiği parayla yemek yapıp mesela diyelim ki bir günlüğüne bir kişi vatandaş 10 bin lira para vermiş. Ve belediye o 10 bin liraya yemek yapmış, fakirlere dağıtıyor. Yani adamlar alıyor onu taslarına, kaplarına, evlerine götürüp evlerinde yiyorlar. Ha bu zekat sayılabiliyor. Ama öyle değil de orada yemek oturmuş, sofra kurulmuş, gelen oturup yiyor, ona zekat da olmaz, fitre de olmaz.
Eyvallah hocam. Kişi hanımının ve akıl sağlığı yerinde olan ergen evladının fitresini vermekle yükümlü müdür?
Yükümlü değildir. Çünkü bunlar ibadet. Kişiseldir. Hı hı. Ancak şu vardır. Eğer aynı çatı altındaysa, tabii hanımıyla aynı çatı altında elbette. Ama o ergen olan o çocuğuyla da aynı çatı altındaysa, aynı binada, aynı evde yaşıyorlarsa, onların adına fitre verebilir. Eğer onların varlığı, mali varlığı müsaitse verebilir ama vermek zorunda değildir ev aile reisi, o yetişkin çocuğunun veya hanımının. Fakat küçük çocuklarının fitresini vermek zorundadır eğer kendi varlığı fitre vermeyi gerektiriyorsa, mali varlığı.
Burada aynı çatı altında olmak himaye manasında mı?
Yok, aynı evde olmak, aynı sofraya oturmak.
Şöyle şimdi hani öğrenci olan çocuklar şehir dışında okuyorlar. Bunların fitresini yine...
Yok tabii o o anlamda değil. Yani onu tabii şehir dışında şey yapıyorsa aynı aileden sayılır o. Hı hı. O zaten maddi gücü yerinde değilse o dışarıda okuyan üniversite öğrencisinin onun adına fitre vermeye gerek yok zaten. Hı. Çünkü o fitreyle mükellef değil, varlığı yok, malı yok. Ama malı varsa o zaman babası verebilir.
Eyvallah hocam. Vergi zekat yerine geçer mi hocam?
Geçmez. Niye geçmez? Bir defa vergi devlete veriliyor bir. Hı hı. Devletin zekat fonu diye ayrı bir fonu yok. Vergiler devletin işte havuzunda toplanıyor. Ve o devlet vatandaşın ihtiyaç duyduğu alanlara o geliri harcıyor. Yani bu harcamalık içerisinde yol yapımı da var. Efendim turistik bir mekan yapımı da var. Efendim orkestra bilmem ne masrafları da var vesaire. Şimdi buralar hangisi olursa olsun zekat verilecek yerler değil. Dolayısıyla devletin verilen vergi ne niyetle verilirse versin bugün zekat sayılmaz. O vatandaşlık görevidir. Zekat da bizim Allah'a karşı olan görevimizdir. Allah'a karşı olan görevimizi Allah'ın yarattığı kullara vererek ancak ödeyebiliriz.
Eyvallah. Kimler fıtır sadakası vermekle yükümlüdür hocam?
Şimdi üç türlü zenginlik var. Hı hı. Bir zekat verme gerektiren zenginlik. İki zekat almamayı gerektiren zenginlik. Üç dilenmeyi yasaklayan zenginlik. Dilenmemeyi gerektiren zenginlik. Bak üçüne de zenginlik, gına ifadesi kullanılır. Gına başkasına muhtaç olmama anlamında aşağı yukarı. Şimdi zekat vermeyi gerektiren çok konuştuk burada. O zorunlu ihtiyaçların üzerinde nisap miktarı dediğimiz belli cins mallardan, ona artıcı mallar diyoruz, nami diyoruz mallardan. Nisabı açtı mı bu kişi üzerinden de bir sene geçti mi zekat verecek. Bu zekat vermeyi gerektiren. Ha şimdi zekat vermeyi gerektiren zenginlikte eldeki malın belirli cinslerden olması lazım. Nedir o mal? Cinsler, para, altın, gümüş, ticaret malı, hayvanlar ve toprak mahsulleri. Ha, adamın şurada duran tarlası var. Filan yerde bir dairesi var, ikinci bir daire. Filan yerde dükkanı var, filan yerde arsası var. Bunlara maliyetine zekat gerekmiyor. Ha. Fakat eğer kişi o zorunlu ihtiyaçlarının dışında herhangi bir cinsten, ister zekata tabi olan altı kalemden olsun, ister bu tarla, ev, dükkan, arsa gibi taşınmazlardan olsun, nisabı aşan miktarda malı varsa ona zekat verilmez. Bir, o kişi fitre vermek zorundadır. Ve o kişi kurban kesmek zorundadır. Yani zekat alamama, fitre verme ve kurban kesme zenginliği aynıdır. Peki dilenememe zenginliği deyince o da nedir? Bir günlük yiyeceği varsa bir insanın onun dilenmesi caiz değildir.
Eyvallah hocam. Hocam peki fitrelerini bugüne kadar vermeyenler ne yapmalılar?
Şimdi tabii bu fitreyi biz Ramazan'ın sonuna, yani vacip oluşu bayramın birinci gününedir. Daha önceki programlarımda anlatmıştım. Hı hı. Ve genelde de insanlarımız bayram gelmeden fitreleri verirler. Ve bizim kaynaklarımızda tavsiye edilen bayram namazından önce verilmesinin eftal oluşudur. Niye? Çünkü insanlar, yani o fakirler, aldıkları fitrelerle bayrama biraz daha imkanları var olarak ulaşırlar. Tabii eskiden şimdiki gibi şehirler büyük değildi veya insanlar büyük şehirlerde okumuyordu, oturmuyordu. Dolayısıyla da o ihtiyaçlarını kısa zamanda elde edebiliyorlardı. Ama günümüzde bir fakir çocuğuna bir ayakkabı alacaksa, çocuğuna bir elbise alacaksa, evi için bir ihtiyacını karşılayacaksa bunu bayramdan önce yapar. O yüzden bayramdan önce fitre vermek gelenek haline gelmiş ve olur, caizdir. Ama bugün Kadir Gecesi, şimdiye kadar verilmemiş. Ha, yarın da verebilir, öbür gün verebilir, bayramın birincisi günü de verebilir. Ve bunlar bu durumda fitresini vaktinde vermiş olur. Peki bayramın birinci günü veremedi. Daha sonraki günler verir, o borç, mali bir borçtur o. O borç kendisinden düşmez.
Eyvallah. Hocam sarraflar zekatını nasıl hesaplamalıdır?
Şimdi sarrafların elindeki mal ticaret malıdır. Yani her türlü mal, ister bu altın olsun, ister gümüş olsun, ister pırlanta olsun, efendim ister o altın ziynet şeklinde olsun, ister bu lira, çeyrek, tam filan dedikleri türden olsun, bunların tamamından zekat verecek. Ve onların piyasa değeri üzerinden. Yani ben bu altını sattığım zaman ne alacaktım? Şu. Veya bu altın bana ne kadar mal oldu? Şu. Onun 1/40'ını verecek. Yani ama bu tabii sarrafın zekat verirken o elindeki malın nisabı aşması ve üzerinden de bir sene geçmiş olması lazım. Farz olması için.
Eyvallah hocam. Zengin öğrenciye zekat verilebilir mi hocam?
Öğrencinin durumuna göre değişir bu. Zengin dedim. Zengin kişiye zekat verilmez. Bazı kaynaklarda öğrencilere zekat verilir, zengin bile olsa vardır. Niye? Çünkü bu insanlar çalışamıyor. İlimle meşguller. Dolayısıyla da bunların ihtiyaçlarını ancak zekat yoluyla karşılayabilirler. Bu bakış açısıyla öğrencilere ayrım yapılmadan zekat verilebileceğini söyleyen İslam alimleri olmuş. Ama genel kriter, genel zekatı alacak kişinin sınıfı ne olursa olsun fakir olmalıdır. Ki günümüzde öğrencinin diyelim bir yerde tarlası var, babadan kalmış. Ama başka geliri yok. Şimdi o tarla sayesinde zengin sayılıyor zekat almama konusunda. Ama o tarlayı satıp da tahsilini devam ettirmekle yükümlü değil. Bu öğrenciye işte o Öğrenciye her halükarda zekat verilebilir fetvasıyla. Hı hı. Bunlara zekat verilebilir denilebilir.
Eyvallah hocam. Hocam hisse senetleri için zekat vermek gerekir mi?
Hisse senedi bir şirkete ortaklıktır.
Hı hı.
Ve o ortaklıktaki payın neyse, ister bu ticari bir işletme olsun, isterse bugün insanların daha çok yaptığı şey borsada alma satma, senetleri alıp satma.
Hı hı.
İster öyle olsun, onun değeri üzerinden zekat verirler.
Eyvallah hocam. Bir firma çalışanlarına dağıttığı yardımları zekat yerine sayabilir mi hocam?
Şimdi eğer sözleşme gereği yardım dağıtıyorsa,
hı hı.
Yani mesela şu oluyor bazen, firmayla işçi diyor ki, 3 aya bir işte şu kadar ikramiye, Ramazan'da bu kadar ikramiye gibi. Eğer o iş sözleşmesinde böyle bir kayıt konmuşsa, bu amaçla yapılan harcama zekata sayılmaz.
Hı.
Ama böyle bir şey yok. Yani işçinin maaşı ve işverenin işçiye karşı olan mali sorumlulukları biliniyor, belli. Onun dışında, bunların dışında, eğer işçisine yardım ediyorsa ve bunu zekat niyetiyle veriyorsa ve verdiği kişi de zekat almaya ehilse zekat sayılabilir. Yani burada bak birkaç tane önemli nokta var.
Hı hı.
Bir, daha önceden şart koşulmamış olacak. O vereceği ikramiye, yapacağı yardım, bu bir. İkincisi, veren kişinin, yani patronun bu parayı verirken zekat niyetiyle vermiş olması. İki. Üç, bu verdiği kişinin zekat alacak derecede fakir olmaz. Yani adam çalışandır ama malı mülkü vardır. Ona zekat verilmez. Ya maaşı düşük. Ya olsun ama malı var. İkinci bir evi var, tarlası var. Ona zekat verilmez.
Eyvallah hocam. İmamın sessiz yapması gereken kıraatler mikrofon sebebiyle cemaat tarafından duyuluyorsa namaza mani olur mu hocam?
Şimdi biliyorsunuz imam bazı namazlarda, farz namazlarda açık okur kıraatı. Bazılarında da gizli okur. Açık okunması gereken yerde de açık okumak, gizli okunması gereken yerlerde de gizli okumak vaciptir. Ki nerelerde imam açıktan okur? Sabah namazında, akşamın ilk 2 rekatında, yatsının ilk 2 rekatında. Bir de işte Ramazan ayında teravihte açıktan okunuyor. Ve bir de teravihten sonraki bitir namazında açıktan okunuyor. Yani buralarda sesli okuyacak. Bunun dışındakilerde zaten sünnetlerin hepsi cemaatle kılınmıyor. Herkes kendi okuyor zaten.
Hı hı.
Farzların, sadıklarımızın dışındakilerde sessiz okunacak. Şimdi sesli okumanın ve sessiz okumanın ölçüsü nedir? Bir defa okumuş sayılmak için harfleri çıkarmamız lazım. Yani dudak kıpırdatma okuma anlamına gelmez. Mutlaka tabi dudak kıpırdatılacak.
Hı hı.
Yani harf, ama harf belirtilecek. Ha, peki harf belirtildiği zaman bir, sessiz olması lazım. Bazı namazlarda açık olması lazım. Sessizliğin ölçüsü kendisinin duyacağı kadardır. Sesliliğin ölçüsü de yanındaki kişinin duyacağı kadardır. Şimdi imam kendisinin duyacağı kadar bir sessizlikle okuyor. İmam.
Hı hı.
Ama mikrofon bu sesi yükseltiyor, uzaklara ulaştırıyor. Bu sevgi secdesi gerektirmez kanaatimce. Niye? Çünkü burada o sesi yükselten imam kendisi değil. Mikrofon ve hoparlörün taşımasıdır. O sesli okuma anlamına gelmez.
Eyvallah hocam. Hocam Kadir Gecesi geldi dedik. Bugün Kadir Gecesi. Bayramda yaklaştı. Şimdi bayram namazının bizim için önemi nedir? Dinen hükmü nedir? Bir de bunu konuşalım isterseniz.
Şimdi bayram namazı vacip bir namaz Hanefi mezhebinde.
Hı-hı.
Diğer mezheplerde sünnet olarak geçer. Ama bu sünnet oluşu diğer mezheplerde o namazın önemsizliği anlamına gelmez. Diğer mezheplerde vacip kavramı pek kullanılmaz. O yüzden onlar bizim vacip dediğimize sünnet-i müekked ederler. Vaciptir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan ve kurban bayramlarında namaz kıldırmıştır. O mescidin dışına çıkarak, hatta o musallada büyük geniş cemaatlere namaz kıldırmış, hutbe okumuş efendim. Hatta hanımlar o iştirak etmişler namaza. Durumu müsait olmayan hanımlar, adetli olanlar bakmışlar, seyretmişler. Diğerleri namaza iştirak etmiş. Yani bu Peygamber Efendimiz'den beri uygulanan bir namaz. Tabii özel kılınışı var. Onu camide hocalarımız namaz kılınacağı zaman anlatırlar. Hanefi mezhebi tabii bizim daha çok muhatap kitlemiz büyük ölçüde. Hanefi mezhebinde de her iki rekatta üçer tane fazladan tekbir alınır. Bunlara zevaid tekbirleri denir. Ve bu namaz önemli bir namazdır. Ama farz değil, vaciptir. Niye farz değildir? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu namazdan bahsedilmez. Bu namazın meşruiyeti, gerekliliği Peygamberimizin sünnetiyle sabit olduğu için buna Hanefi imamları vacip demişlerdir. Diğer imamlar da sünnet-i müekked olduğunu söylemişlerdir.
Eyvallah hocam. Hocam vaktimizin sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı Ramazanlar.